Ayrım 18. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 238. Madalyonun ters tarafı ve halk psikolojisinde değişmez bir kanun. Demokratik parlamento rejimlerinde seçimlerin neticelerine ve iktidarların akıbetlerine etki yapan faktörler elbette ki tek değildir. Bu faktörler arasında ruhi, siyasi ve iktisadi olanlar başta gelirler. Ama bunların içinde de öyle sanıyorum ki ruhi faktör, yani halk psikolojisinin hali ve gidişatı, bu rejimlerin seçim kampanyalarında en güçlü faktör olsa gerektir. Bu belki pek de materyalistçe bir değerlendirme değildir ama yine de bir mana taşımaktadır. Ama hiç şüphe yok ki bu halk ruhiyatının hal ve gidişatında diğer siyasi ve ekonomik etkenlerin ayrıca müessir olduğu da şüphe götürmez bir gerçektir. Çünkü bu rejimlerde partiler iktidara halkın oyu ile gelirler. Seçimlerde partilerin elemanları halkın ayağına kadar giderek onun oylarını kazanmaya çalışırlar. Bunun için de halka bir şeyler vaat ederler. Halk bu vaatlerin tesiri altında bir tarafı tutar. Oyunu verir. Kazanan parti iktidara gelir. Ama denebilir ki bu iktidara gelinen günden itibaren de yıpranma başlar. Çünkü hiçbir demokratik parti halkın, hatta kendine oy verenlerin hepsini tatmin edemez. Bu neticeden faydalananlarla faydalanamayanlar arasında derhal çatışma başlar. Sonra muhalefet de iktidarın daima karşısındadır. Bu iktidarın icraatında ise elbette ki aksaklıklar olacaktır. Eğer iş yapıyorsa ve iş yaptığı için elbette ki hatalar edecektir. Hülasa iktidar partileri için en güçlü sanıldığı zamanda bile kayıplar, hatta yenilgiler mukadderdir. Bu değişmez bir kanundur. 1950-1960 arasında DP de bu akıbetten kurtulamadı. İlk beklenmeyen netice 1957 seçimlerinde kendini gösterdi. DP, muvaffakiyetlerinin zirvesinde sanıldığı bu seçimlerde büyük oy kaybetti. İkinci Adam 1954 seçimleri neticesinde çıkarılan 31 milletvekiline karşılık 1957 seçimlerinde 178 milletvekiliyle meclise girdi. Bu neden böyle oldu? Elbette ki ruhi, siyasi ve iktisadi çeşitli sebepler bu sonucu böyle getirdiler. Halkın ruhiyatında ilgi çekici gelişmeler oldu. Fakat iktisadi sebepler hem de hızlı bir yatırım ve gelişme temposuna rağmen bir taraftan da partinin iktisadi itibarını yıprattılar. Yani madalyonun ters tarafında da bir şeyler oldu. Şimdi kısaca bunları da işaret etmeliyiz. Partizan türediliği. DP iktidar ve itibarının ilk kemiricileri onun hayat sahasına çıkardığı yeni insanlar oldular. Bu iş özellikle köylerde, kentlerde böyle cereyan etti. DP çok partili bir rejimle tek parti idaresinin yerine geliyordu. Siyaseti halka götürmüştü, köylere ulaştırmıştı, siyaseti halkın malı yapıyordu. Bu hareket her tarafta binlerce ve binlerce küçük mahalle liderler meydana attı. Mesela ocak, bucak başkanları şeklinde halkın içinden sayısız önderler ve söz sahipleri yarattı. İdari mekanizmanın karşısına bir de siyasi mekanizma dikildi. Bunlar müdürlerin, kaymakamların, valilerin, bakanların kapılarını diledikleri gibi aşındırabiliyorlardı. Devir ise tahsisler devriydi. Az olan fakat ihtiyaç duyulan birçok maddelerin halka dağıtımı işi karlı işler haline gelmişti. Bütün bu işlerde parti mensuplarından faydalanılmak istendi. Ama bu işlerin kontrolü de kabil değildi. Bir parti türediliğidir meydan aldı. Bunların doğru veya yanlış hareketleri halk efkarında partiye karşı yavaş yavaş bir kırgınlık havası yarattı. Halkın bu antipatisi daha yüksek kademedeki yolsuzluklarla da besleniyordu. Spekülatif sistemler. Bu alt kademedeki parti türediliği üst kademede de daha nüfuzlu hallerde kendini gösterdi. Kredi iltimasları, döviz tahsisleri, ihalelerdeki tercihler büyük ölçüde fakat göze batan birer görev suistimali haline aldılar. Hele büyük rakamları cesaretle yönelmeye, büyük inşa kararlarına dayanan ve dolayısıyla yurt yapısında olumlu sonuçlar veren işlerdeki ihale şekilleri, iktisadi mekanizmada ve çevrelerde parti itibarını cidden sarsan şekiller aldı. Mesela şöyle bir usul bulundu. Gizli ihale, dilediğine ihale, değişebilir fiyatla ihale. Bu öyle bir mekanizmaydı ki mesela barajlar, su işleri gibi çok büyük ölçüde rakamlarla yürüyen önemli işlerin tam veya kısmi ihalelerde de hak, adalet ve emniyet unsurunu birden ortadan kaldırıyordu. Mesela bu gibi büyük ihalelerde alakadarlar ve işe girmek isteyenler bazen hatta ihale gününü bile öğrenmeye imkan bulamadan ihale yapılmış oluyordu. Gizli ihale usulünün bütün yergileri de DP'nin üzerine yükleniyordu. Dilediğini ihale ise ayrı ve kara bir sistemdi. Çok büyük rakamlı bir ihalede bütün şartlara haiz olsa ve en elverişli fiyatı teklif etmiş bulunsa bile bir iş adamı veya firma ihalenin tamamen aksi şartlar gösteren birine gizlice verilmiş olduğunu öğrenebiliyordu. Değişir fiyatlı ihale ise başka bir buluştu ve aslında gerekli gibi görünen bu bir sistem içinde kötü bir keyfilik nizamına varmıştı. Bu suretle mesela büyük bir işi rakiplerini daha baştan saf dışı bırakacak şekilde, yani çok düşük bir fiyatla kabul eden bir müteahhit şahıs veya firmanın az zaman sonra ve piyasa fiyatlarındaki değişiklik sebep gösterilerek ard arda yapılan yeni zamlarla kıyasıya beslendiği görülüyordu. Diğer rakipler ise ileride böyle bir himayenin şekil ve derecelerine elbette güvenemedikleri için bu işlerde fiilen teşebbüs dışı kalıyorlardı. Bu işlerin bu yürüyüşünden doğan haklı yargiler de pay tabii DP hükümetinin üstüne kalıyordu. Müteahhitlerin daha önceden ve işlere girmeden veya döviz tahsislerini sağlamadan evvel özel temaslarla partiye bağış taahhütleri de çirkin bir usuldü. Bu teberrü işleri özel, gizli bir surette ve İş Bankası çatısı altında yerleşen yüksek ve seçilmiş bir iş adamı tarafından yürütülürdü. Bu teberrüların hesap ve akıbeti hiçbir zaman meydana çıkmamıştır. Nihayet bunları döviz tahsisi alanındaki sakat davranışları da eklemelidir. Gerçi demokratik parlamento rejimlerinde iktidar çevresinde bir aferizm, bir iş kombinezonculuğu her memleket için bir gelenek halindedir. Ama bunlar Türkiye gibi geri ülkelerde bazen çok aşağılık seviyelere düşebilirler. Nitekim bilhassa 1954 seçimlerinden sonra Türkiye'de bu işler bu seviyelere inebilmiştir. Ve aradaki oyunlara Menderes'in değil fakat ona en yakın bakanların adları maalesef karıştı. Ben başvekilim, müfettiş değilim. Haydi Bayır'ı bir tarafa bıraksak bile bütün bu gidişattan fiilen sorumlu olan Adnan Menderes işlerin bu ve buna benzer gidişatını acaba görmüyor muydu? 27 Mayıs ihtilalinden bir önceki yıl içinde bir gece başvekalet evinde Adnan Menderes'in bu sualleri kendi sözlerinin gelişi içinde gene kendisinin açıkça cevaplandırdığını dinlemişimdir. Gene dar çerçeveli bir davetliler grubuydu. Bu davetliler kendi arkadaşlarıydı. Bunların bir kısmı bugün de hayattadırlar. Namık Gedik, Burhan Belge ve bu arada Menderes fani hayattan çekilmişlerdir. Menderes'in konuşmaları yukarıdaki konulara kayınca birden sertleşti ve yumruğunu masaya vurur gibi dikleşerek kaykırdı. Aynen şunları söyledi. Çalıyorlar birader, çalıyorlar. Ne diyeyim? Allah belalarını versin. Ama ben ne yapayım? Ben başvekilim, müfettiş değilim ki. Menderes'in bu sayfalardan nakledilen bu sözleri bu kitabın, bu cildinin bundan evvelki baskısında yer ve meydan alan Cumhuriyet'le Son Posta'da yayınlanan tartışmalarda Samet Ağaoğlu'nun bazı tereddütleri veya şüpheleriyle karşılanmıştır. Bu sözleri belki nakletmesem de olurdu. Ama ne var ki Menderes'in bu sözleri hakikaten söylenmiştir. Zaten gerek dış ticaret kotalarından faydalanmada başvurulan usuller, gerek bakanlar kredilerinin tevzi ve tahsisinde meydan alan muameleler, gerekse devlet ihalelerinde görülen aksaklıklar ancak iyi niyet mahsulü olmayan bazı işlerin devlet ve iktidar çevrelerinde yerleştiğini göstermez mi? Samet Bey, Menderes bu sözleri söylerken orada bulunmadığı için bir kısım canlı şahitlere rağmen bunların sıhhatinden şüphe edebilir. Fakat iktidarın Başbakan Yardımcısı, Sanayi Bakanı ve partinin yönetim kurulu üyesi olarak meydan alan hata ve uygunsuz muamelelerden habersiz olması elbette ki mümkün değildir. Şimdi bu satırları yazarken Adnan Bey'in o sıradaki işten gelen isyan ve laneti hala kulaklarımda çınlar. Yumruğunun titreyişi ve yüzünde dalgalanan hiddet ifadeleri sanki bir çaresizliğin şikayetiydi. Şahsen iyi niyetli bir adamın yüklendiği sorumluluğun derecesini bilmesinden fakat kendi peşinden gelen ve kendisinin hayata davet ettiği bazı insanların beşeri zaaflarını görmesinden doğan bu şahlanışta kalbe dikkat veren bir hal vardı. Evet. Demek ki çalıyorlardı ve Allah'ın laneti elbette ki bu çalanların üstüne olacaktı. Ama ne çare ki olayların akışı, onun tarihi sorumluluğunun hesabını bu lanete layık gördüklerinin cezasından daha ağır kıldı. Gene biraz rakam. Daha önce verdiğimiz rakamlarda memlekette işlerin genişlemesini ve yatırımların davet ettiği sirkülasyondaki gelişmeleri kısa tabloları ile belirtmeye çalışmıştık. Şimdi gene bu rakamlar malzemesini fakat bu sefer biraz da madalyonun ters tarafını aksettirmek için müracaat edeceğiz. Bahis konusu gelişme ve yatırımlar elbette ki memlekette para hacminde bir genişlemeyi de zaruri kılacaktı. Ama bu gibi hallerde para hacmindeki genişlemeler ya paranın devir sürati ne kadar hızlanırsa hızlansın paranın değeri gene sabit kalır yahut da para arzındaki genişleme bir para şişkinliği manzarası alır, para fiyatı da buna paralel olarak düşer. Pazar ise hiç durmadan ve mütemadiyen para talebinde bulunur. Emisyonları durmadan tahrik eder. Yani para hareketi bir fasit daire haline getirir. Bunun birincisi normal ve olumlu bir kalkımın ifadesidir. İkincisi ise bu hareketin enflasyonist bir akış almasıdır. İlletli bir gelişme halidir. Bu aşırı emisyon hareketi mesela kapalı ülkelerde ve güdümlü ekonomilerde yürütülebilirse de kapitalist bir niteliğe dayanan serbest ekonomilerde çeşitli aksaklıklar doğurur. Para fiyatları düşer, mal ve mahsul fiyatları yükselir, hayat pahalılığı artar, bütçe dengesi sağlanamaz, devletin iç ve dış borçları durmadan yükselir. İç ve dış piyasa ile ilgili mübadelelerde milli pazar bakımından fiyat istikrarı kalmaz. Hülasa bu gibi hallerde milli ekonominin çarkları birbirine çarpar. Bütçeler şişer, milli gelir raiç fiyatlarla büyük artışlar gösterir. Ama iş sabit fiyatlara çevrilince bu göz kamaştırıcı gelişme birden söner. Hülasa maliye şaşırır. İpin ucu kaçar. Dış borçlanmalara aşırı derecede başvurulur. Hükümet durmadan sıkıntı içinde didinir. Nihayet enflasyonist gidiş gerçek bir enflasyona ve memleket mali iflasa yönelince ister istemez bir takım istikrar programlarına geçir. Dış yardımlar dış kontrol haline alır. İşin içinden böylece çıkılabilirse bu da bir şeydir. İşte Demokrat Parti'nin 1950-1960 arasındaki iktisadi gelişmesi madalyonun ters tarafında bu karakteri taşır. Yani bu da madalyonun ters tarafını teşkil eder. Şimdi bunu kısa hatlarla da olsa belirtmek için ve daha önce bahsettiğimiz gibi bazı tablolar vereceğiz. Evvela şu rakamları verelim. Para hacmi nasıl arttı? Kağıt para yıl sonları itibariyle milyon lira olarak. 1949, emisyon 890, banka kasaları 84, fiili tedavi 806. 1950, emisyon 962, banka kasaları 97, fiili tedavi 865. 1951, emisyon 1146, banka kasaları 135, fiili tedavi 1011. 1952, emisyon 1251, banka kasaları 144, fiili tedavi 1107. 1953, emisyon 1468, banka kasaları 175, fiili tedavi 1293. 1954, emisyon 1533, banka kasaları 198, fiili tedavi 1335. 1955, emisyon 2008, banka kasaları 257, fiili tedavi 1751. 1956, emisyon 2551, banka kasaları 290, fiili tedavi 2261. 1957, emisyon 3220, banka kasaları 366, fiili tedavi 2854. 1958, emisyon 3474, banka kasaları 505, fiili tedavi 2969. 1959, emisyon 3891, banka kasaları 588, fiili tedavi 3303. 1960, emisyon 4452, banka kasaları 753, fiili tedavi 3699. Bu rakamlar para hacmindeki genişlemeyi belirler. Yani 1950-1960 arasında Merkez Bankası emisyonları 5 misline çıkmış ve fiilen tedavül edilen para yıl sonları itibariyle, ki bu en müsait günlerdir, 4,5 misline yükselmiştir. Şimdi de bunlara paralel olarak bankalardaki ticari mevduat ile toptan eşya fiyatlarının hareketini görelim. Para arzı ve fiyatlar, milyon lira olarak. Tedavüldeki kağıt para 806, tedavüldeki madeni para 66, ticari ve merkez bankası mevduatı 210, yekun 1082, toptan eşya fiyatı yüzde 1948 yüz itibariyle 106. 1950, tedavüldeki kağıt para 865, tedavüldeki madeni para 36, ticari ve merkez bankası mevduatı 245, yekun 1146, toptan eşya fiyatı %96. 1951, tedavüldeki kağıt para 1011, tedavüldeki madeni para 38, ticari ve merkez bankası mevduatı 344, yekun 1393, toptan eşya fiyatı %109. 1952, tedavüldeki kağıt para 1107, tedavüldeki madeni para 41, ticari ve merkez bankası mevduatı 500, yekun 1648, toptan eşya fiyatı yüzdesi 107. 1953, tedavüldeki kağıt para 1293, tedavüldeki madeni para 50, ticari ve merkez bankası mevduatı 570, yekun 1913, toptan eşya fiyatı yüzdesi 109. 1954, tedavüldeki kağıt para 1335, tedavüldeki madeni para 53, ticari ve merkez bankası mevduatı 699, yekun 2087, toptan eşya fiyatı yüzdesi 119. 1955, tedavüldeki kağıt para 1751, tedavüldeki madeni para 62, ticari ve merkez bankası mevduatı 846, yekun 2659, toptan eşya fiyatı yüzdesi 134. 1956, tedavüldeki kağıt para 2261, tedavüldeki madeni para 69, ticari ve merkez bankası mevduatı 1002, yekun 3332, toptan eşya fiyatı yüzdesi 157. 1957, tedavüldeki kağıt para 2854, tedavüldeki madeni para 83, ticari ve merkez bankası mevduatı 1143, yekun 4080, toptan eşya fiyatı yüzdesi 183. 1958, tedavüldeki kağıt para 2969, tedavüldeki madeni para 95, ticari ve merkez bankası mevduatı 1372, yekun 4436, toptan eşya fiyatı yüzdesi 223. 1959, tedavüldeki kağıt para 3303, tedavüldeki madeni para 111, ticari ve merkez bankası mevduatı 1783, yekun 5197, toptan eşya fiyatı yüzdesi 269. 1960, tedavüldeki kağıt para 3699, tedavüldeki madeni para 135, ticari ve merkez bankası mevduatı 1746, Yekun 5580, toptan eşya fiyat yüzdesi 280. Daha önce de kaydettiğimiz gibi fiyatlarda ters tepkiler yapmayan ve sabit fiyatta kalan para artışı bir olumsuz ifade taşımaz. Bu bir enflasyonist karakter arz etmez. Madem ki yatırımlar artmış ve ekonomik sirkülasyon genişlemiştir, elbette para hacmi ve arzı da artacaktı. Fakat 1950-1960 arasındaki para hareketinde tam manasıyla enflasyon değilse de enflasyonist bir karakter vardır. Çünkü para fiyatı sarsılmıştır. Toptan eşya fiyatları ve dolayısıyla hayat pahalılığı artmıştır. Bu devrede hem altın fiyatları yükselmiştir, hem toptan eşya fiyatları, hem de geçinme indeksleri artmıştır. Aşağıdaki tabloda bunları bir arada gösteriyoruz. Hayat pahalılığı nasıl arttı? 1948-100. 1950 toptan eşya fiyatları 96, geçinme indeksi Ankara 103. 1951 toptan eşya fiyatları 109, geçinme indeksi Ankara 102. 1952 toptan eşya fiyatları 107, geçinme indeksi Ankara 107. 1953 toptan eşya fiyatları 109, geçinme indeksi Ankara 112. 1954 toptan eşya fiyatları 119, geçinme indeksi Ankara 122. 1954 toptan eşya fiyatları 134, geçinme indeksi Ankara 138. 1956 toptan eşya fiyatları 183, geçinme indeksi Ankara 172. 1958 toptan eşya fiyatları 223, geçinme indeksi Ankara 198. 1959 toptan eşya fiyatları 268, geçinme indeksi Ankara 243. 1960 toptan eşya fiyatları 275, geçinme indeksi Ankara 261. Artan hayat pahalılığı bittabi ve en çok sabit ve dar gelirleri sarsıyordu. İşi yolunda giden tüccar ve esnafla fazla istihsal yapabilen köylüler değil, bu hareketten zarar görenler bunlardı. Mesela 1950 Mayıs'ında, yani Demokrat Parti iktidarı kazandığı gün 900 gram ekmek 30 kuruşken 1958 sonunda 508 gram ekmek 30 kuruş oldu. Yani ekmek fiyatları bir misli kadar arttı. 1950'nin aynı ayında 34 lira olan Reşat altını 1958'in aynı ayında 153 liraya fırlamıştı. Yani kağıt para fiyatları düşmüştü. Hayat pahalılığı arttıkça bilhassa DP'nin son devresinde zamlar bütün maddelerde çığ gibi yükseliyordu. Radyolarda zamlar, günlük ajans haberleri gibi beklenen ve alışılan haller olmuştu. Bazı maddelerde 10 sene içinde artış nispetleri baş döndürücü seviyeler aldı. Maaş ve ücretlerdeki artışlar ise bu hayat pahalılığının yükseliş temposuna göre çok geride kalıyorlardı. Dış ticaret muadenesi de mütemadiyen açık verdikten başka 1954'ten sonra bir de gerileme seyri göstermeye başladı. Aşağıdaki rakamlar bu hususta bir fikir verebilir. 1950 ithalat 650.5, ihracat 507.3, fark 143.2. 1951 ithalat 878.1, ihracat 659.2, fark 218.9. 1952 ithalat 1279.9, ihracat 795.7, fark 484.2. 1953 ithalat 1200.8, ihracat 858.3, fark 342.5. 1954 İthalat 1111.6, ihracat 704.2, fark 407.4. 1955, ithalat 1168.2, ihracat 685.8, fark 482.4. 1956, ithalat 969.3, ihracat 670.9, fark 298.4. 1957, ithalat 910.1, ihracat 741.2, fark 168.9. 1958, ithalat 741.0, ihracat 580.6, fark 160.4. Yukarıda verilen rakamlar her yılın ilk 10 ayının ithalat ve ihracat durumudur. Başarısız bir ümit yolculuğu. Hülasa madalyonun ters tarafında düşündürücü şeyler oluyordu. Gidiş iyi değildi. Bu dengesizlik bir gün patlak verirdi. Nitekim 1958'de Türk ekonomisi aslında bir iflas manzarası gösteriyordu. Hükümet yeniden gözlerini yabancı ülkelere ve kasalara dikti. O kasalar ki 1954 Ocak sonunda bizzat Reisi Cumhur'u Amerika'ya seyahate çekti. Fakat bu seyahatin sonuçları yola çıkarken beklenen yardım kapılarının bu ümit yolcusuna haşin bir şekilde kapamışlardı. Halbuki o zaman bütün istenen para 300 milyon dolardan ibaretti ve Celal Bayar yolculuğa ne iyi niyetlerle çıkmıştı. Mesela yolculuk başlarken onun Menderes'e gönderdiği mesaj ne kadar ümitliydi. Bu mesajı okuyalım. Sayın Adnan Menderes, Başvekil, Ankara. Üzerime aldığım milli vazifenin hazzı içinde ve büyük bir kalp huzuruyla yolculuğa başlıyorum. Allah ısmarladık der ve bütün arkadaşların gözlerinden öperim. 18 Ocak 1954. Reisi Cumhur Celal Bayar. Evet, mesaj samimi, cesur ve ümitliydi. Nitekim Başvekil Adnan Menderes de ona ne güzel hitaplarda bulunuyordu. Sayın Celal Bayar, Türkiye Reisi Cumhuru, tarihi seyahatinizin gönül dolu huzur içinde yapılabilmesi için Allah'a çok şükür memlekette en müsait şartlar hakimdir. Sağlık ve saadetle gidip gelmenizi ve memleket için büyük kıymete haiz olacak başarılar temin buyurmanızı bütün kalbimle temenni etmekteyim. Hükümet adına ve aciz şahsım namına hayırlı seyahatler temenni ederken en samimi ihtiram hislerimizle ve bağlılıklarımızla sizi teşhir etmekte olduğumuzu arz eylerim. 17 Ocak 1954 Başvekil Adnan Menderes. Evet, mesajlar hararetliydi ve bizim yakın tarihimizde bu kadar ümitli ve gösterişli mesajlar yoktur. Celal Bayar'la eşi ve mahiyetindeki zatlar memleketten İngiliz Hava Yolları'nın bir lüks uçağı ile evvela İngiltere'ye uçtular. Oradan Amerika'ya gittiler. Muhtat merasimle karşılandılar. Hatta Bayar, Amerikan Temsilciler Meclisi'nde o mecliste dinlenen belki en uzun nutuklardan birini verdi. Fakat iş para ve yardım müzakerelerine gelince Sam amcanın bütün komplimanlara ve hatta sonunda ısrarlara rağmen yüzünün çizgileri bile kıpırdamıyordu. Bütün müzakereler tam bir fiyasko ile bitti. Karşılıklı mesajlardaki dilek, temenni ve ümitlerden hiçbiri tahakkuk etmemişti. Tarihi vazife başarılamamıştı. Bayar, asık bir çehre ve kırgın bir kalple biraz da mahcup dönüyordu. Hükümetin ise buna karşı bütün tedbiri, Bayar İstanbul'a ayak basarken bütün mektepleri, bir kısım daireleri, hatta bazı mahkemeleri bile tatil ederek Reisi Cumhur'a parlak olmaktan ziyade gürültülü bir karşılama merasimi hazırlamak oldu. Ama gürültü ve gösteriş gerçeği örtemiyordu. İstikrar programı. 1958 ortalarına doğru ise vaziyet daha da ciddiydi. Hükümet istimlak bedellerini bile ödeyemiyordu. Transferler ve dış tehdiyeler kötü bir çıkmaz içindeydi. Gerçi memlekette yeni tesisler yapılmıştı. Bir kısım sanayi maddelerinde yerli imalat artınca döviz tasarruflarına gidilmişti. Ama içeride banka kredilerini bir nevi furya manzarası devam ediyordu. Fakat bu zahiri bir görünüştü. Aslında temelde bu artış temposu durmuştu. Mesela şu rakamları görelim. Artış oranları %. 1953-1954 kredilerde 22.4, banknot 4.0, fiyatlar 10.3. 1954-1955 kredilerde 19.0, banknot 36.2, fiyatlar 7.6. 1955-1956 kredilerde 20.8, banknot 25.8, fiyatlar 16.5. 1956-1957 kredilerde 21.6, banknot 26.6, fiyatlar 18.3. 1957-1958 kredilerde 8.7, banknot 10.6, fiyatlar 15.4. Yani 1953'ten öncesine göre her sene kredilerle banknot miktarlarının artışı arasında at başı girişe benzer bir hal varken, aşağıda değineceğimiz 1958 Ağustos kararlarından sonra bu kredileri kesmek mecburiyeti hasıl olmuştu. Hülasa DP artık bir dönüş lüzumunu duyuyordu. İşte bu dönüş ve yeni bir iktisadi siyasetin düzenlenmesi işine istikrar programı denildi. Çünkü bize yardım, borç ve kredi veren kaynaklar artık keselerin ağızlarını kapıyorlardı. Öyle ki bu keseleri açtırmak için hatta yeni bir reis-i cumhur seyahati bile tertip edilse gene ümit yoktu. İstikrar programını şöyle özetlemek kabildir. Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın 4 Ağustos 1958 tarihiyle basın için neşrettiği bir tebliğde Türkiye hükümetinin teşkilata bir istikrar programı tevdi ettiği açıklanıyordu. Bu tebliğe göre program incelendikten sonra teşkilata aza olan memleketlerin mümessillerinden kurulu meclisçe Türkiye'ye 100 milyon dolarlık bir kredi açılmasına dair anlaşmaların tespit edildiği bildiriliyordu. Fakat burada işaret edilen istikrar programı hükümet tarafından memlekete ayrıntılarıyla açıklanmamıştı. Ama memleket hükümetin sıkıntıda ve hatta belki de çıkmazda olduğunu biliyordu. Gerçi Maliye Vekili 3 Ağustos tarihli beyanatında böyle bir istikrardan bahseder. Türk parasının değeriyle ilgili olarak prim usulüne gidildiğini değinir. Ama bütün bunlar için evvela bir para istikrarı şarttır. Bu da o devrede resmi kurlardan fiilen ayrılmış olan paranın istikrarı ile olur. İşte bu konuda ne yapılacaktı? Aslında devalüasyondan başka çare yoktu. Tehdiye muvazenesi haraptı. Türk parası resmi kurunu gerçekte birkaç misli kaybetmişti. Avrupa İktisadi İşbirliği'nin adeta merhameten sağdığı 100 milyon dolarlık kredi ise devede kulaktı. Hülasa düğümler birden sökülür. Anlaşılır ki binbir kayıt ve kontrol şartı altında hükümete 350 milyon dolarlık bir istikrar sağlanacaktır. Bunun 234 milyon dolarını Amerika verecektir. Ama bunun büyük kısmını eski borçlar ve faizler için alıkoyacaktır. 25 milyon doları para fonu verecektir. 100 milyon doları da yukarıda değindiğimiz gibi Avrupa İktisadi İşbirliği Memleketleri Teşkilatı'nda ve bu memleketler arasında taksim edilerek elde edilecektir. Bundan başka 400 milyon dolarlık vadesi gelmiş borç da ertelenecektir. Diğer taraftan sene sonuna doğru Amerika, zirai mahsul fazlasından Türkiye'ye 800 milyon liralık bir yardım yapacaktır. Banka kredileri ise 30 Haziran 1958 plasmanları itibariyle dondurulmuştur. Tabii hepsinin üstünde olarak da Türk parasının zaten fiilen mevcut olan devalüasyonu resmi bir şekilde teyit edilmiştir. Hülasa bir iflas manzarası ve tedbirleri bahis konusudur. Türk parası o güne kadar olan resmi kurların birkaç misliyle bir fiyat düşürülmesine tabi tutulmuştur. Mesela şu rakamları görelim. Ancak Türk parası fiyatlarının bu düşürülmesine resmi dilde devalüasyon denilmemiş, yabancı dövizlere prim denilmişti. 15 sayılı karara alt 1. sayılı tebliğe göre yabancı dövizlerin yeni fiyatları. Asli fiyatlar 4-8-1955'ten beri yürürlükteydi. Dolar, asli fiyat TL 2.80, ödenecek prim TL 6.20. Sterlin, asli fiyat TL 7.84, ödenecek prim TL 17.36. İsviçre frangı, asli fiyat TL 0.64, ödenecek prim TL 1.41. Bütün yabancı dövizlere böyle primler sağlanmak, yani aslında resmi fiyatlar fiili duruma ve raice yükseltmek suretiyle bu dövizler şu yeni fiyatları, kıymetleri alıyorlardı. TL. Dolar 9.00, sterlin 25.16, Belçika frangı 0.18, İsviçre frangı 2.13, İsveç kronu 2.06 vesaire. Hülasa hastanın başı ucunda yapılan konsültasyon ya hastanın fiilen iflasını ilan etmek ya onu bir nevi hacir ve kontrol altına almak suretiyle safhalar geçirdikten sonra bir mali kontrol kaydı altına alınması şekline varmıştı. Bu surette de DP iktidarında bazı ayılma alametleri görülmüştür. Fakat iktisadi alanda işler böyle gelişirken siyasi alanda gittikçe ve daha da karışıyordu. Bu karışıklığın ilk ve şaşırtıcı alameti 1957 seçimlerinin sonuçları oldu. 18. ayrımın sonu sayfa 250.